Ayrım 34, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 275. Biat edilenin adresi değişti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Pelikan çetesi arasındaki husumet ve AKP içinde giriştikleri güç mücadelesi herkesin malumu. İki grup arasındaki gerilimin tırmandığı bir süreçte 13 Temmuz 2020'de Yargıtay 16. Ceza Dairesi Fettah Tamince hakkında Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce iki ayrı soruşturmada verilen takipsizlik kararlarını kanun yararına bozdu. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü her iki mahkeme kararında usul eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle kararlarla ilgili kanun yararına bozma talep etmişti. Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi Adalet Bakanlığı'nın talebini kabul etti. Daire Tamince hakkında FETÖ üyeliği suçlamasından verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına dair kararın bozulmasına hükmetti. Tamince yargıdaki dosyalardan birer birer kurtulurken Antalya'da takipsizlikle sonuçlanan soruşturmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Kürşat Köhle Konya'da beraat ettiği davada ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın eşi avukat Gülçin Kıratlı'nın savunmasını üstlendiğini belirtmekte de fayda var. Daha önce Fethullah Gülen için idolüm diyen Fettah Tamince devran değiştiğinde de Erdoğan'a aşık oldum, tanıdığım ilk günden beri haftanın 3-4 günü onu rüyamda görüyorum diyecekti. Yani Tamince için değişen tek şey biat ettiği adresin değişmesiydi. Piyasada 15, devlete 1000 lira. İçişleri Bakanı'nı merkeze alan iddialarına bir süre ara verecek olan Sedat Peker, Süleyman Soylu ile ilgili son paylaşımlarını 16 Temmuz 2021'de yaptı. Soylu'nun yeğeni Mehmet Soylu'nun devlete maliyetinin çok üstünde fahiş tutarlarda malzeme sattığını iddia eden Peker'e göre 15 liralık malzeme devlete 1000 liraya satılmıştı. Aslında Peker ilk kez CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in dile getirdiği iddialara atıfla bir paylaşımda bulunmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'nun Haziran 2021'e kadar yönetiminde bulunduğu Global Invamed şirketinin 15 liralık medikal ürünü SGK'ya 1000 liraya sattığını belgeleriyle gösteren CHP'li Murat Emir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanıtlaması istemiyle meclise soru önergesi de verdi. Mehmet Soylu ise hastanelere tıbbi malzeme sattığı ortaya çıkınca 2021 Haziran ayında şirketin yönetim kurulundan istifa etmişti. Soru önergesinde RD Global Investment firması sağlık uygulama tebliği SUT kodu tanımına uygun olmayan ürünler veriyor ve bu yolla haksız kazanç elde ediyor. Bu ürünlerden biri de KV1381 SUT kodu ile eşleşmesi yapılan vasküler kateter giriş kiti diyen milletvekili Emir, ürün takip sisteminde yani ÜTS'de söz konusu kateter giriş kitinin piyasa değerinin yaklaşık 15 lira olduğunu belirtti. Emir, sağlık uygulama tebliğinde yani SUT'ta aynı ürünün aynı kodla kalp damar cerrahisinde vasküler bozuklukların tedavisinde kullanılan valvulotom kateteri olarak bulunduğunu söyledi. Ancak piyasada 15 lira olan ürün için firmaya adet başına 1000 lira ödendiğini söyleyen Emir, yani SGK kayıtlarına göre firma SGK'ya 15 liralık ürün veriyor, karşılığında 1000 lira alıyor. Bu eşleştirme 3 Nisan'dan bu yana bu şekilde. Firmanın bugüne kadar bu şekilde çok sayıda şüpheli işlere imza attığı iddia ediliyor ifadelerini kullandı. Şirket ile ilgili farklı firmalar tarafından SGK'ya çok sayıda dilekçe yazıldığını ve ilgili birimlere 100'den fazla şikayet başvurusu yapıldığını söyleyen Emir, şikayetler üzerine firmanın uyarılarak usulsüz kayıtların birlikte düzeltildiğini ancak cezai işlem uygulanmadığını öne sürdü. Firmanın AKP ile ilişkilerinin Mehmet Soylu ile sınırlı kalmadığını da belirten Emir, RD Global Investment firmasının ilaçla ilgili distribütörlüğünü yapan DFL Pharma Medical şirketinin CEO'sunun da AKP Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı olduğunu söyledi. Invamet RD Global şirketinden yapılan açıklamada milletvekili Murat Emir'in iddiaları yalanlanarak şirketimizce SGK'ya ihaleyle veya ihalesiz hiçbir tıbbi cihaz satılmadı. Kaldı ki ülkemizde hiçbir tıbbi cihaz şirketinin bu şekilde SGK'ya ürün satmasının mümkün olmadığı SGK mevzuatı ve sut hükümlerince belirlenmiştir denildi. Rüşvet soruşturmasında bir kirli polis. Sedat Peker son olarak 3 Temmuz 2021'de yeni bir video yayınladıktan sonra YouTube yayınlarını sona erdirdi. Birleşik Arap Emirlikleri yani BAE, güvenlik makamlarının can güvenliği ve hukuki güvencesi olmadığı gerekçesiyle yayın yapmasına izin vermediğini açıklayan Peker, ifşalarına Twitter hesabı üzerinden devam ediyordu. Ancak BAE yetkililerinin Twitter iletileri paylaşmasına da yasak getirdiğini öne süren Peker, 24 Eylül 2021'de farklı bir yöntemle ifşalarını sürdürdü. Peker'in iddiaları iletilerini gönderdiği gazeteci Erk Acarer'in kişisel Twitter adresi üzerinden paylaşıldı. Acarer'in paylaştığı iletilerde Türkiye'de bürokrasi ve siyasetle iç içe bir narko yapı yaratılmaya çalışılıyor diyen Peker, Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'ndan 500 bin lira rüşvet istendiğini iddia etti. Peker konuyla ilgili açılan idari soruşturmada ifade veren Bedros Şirinoğlu'nun resmi korumalığını yapan polis memuru Selami Tellioğlu'nun mülkiye müfettişlerine verdiği ifade metnini de paylaştı. Peker'in iddiaları 7 Nisan 2021'de Cumhuriyet Gazetesi'ne de haber olmuştu. Haberde Surp Purgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu'nun otomobiline takılan emniyet plakası nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden üst düzey iki polisin rüşvet istediği belirtiliyordu. Resmi koruma polisi Selami Tellioğlu verdiği ifadede Ermenistan-Azerbaycan savaşının başlaması üzerine emniyetin tahsis ettiği Şirinoğlu'nun aracına yasal olmamasına rağmen emniyet plakası takıp mavi şerit koyduğunu anlattı. Ermeni cemaati arasında tefecilik yaptığı öne sürülen Şirinoğlu'nun para transferleri de iddiaya göre bu araçla yapılıyordu. Konudan haberdar olan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Engin Süngü ile Fotofilm Şube Müdürü Ekrem Eren Ermiş de Tellioğlu vasıtasıyla resmi işlem yapmamak için Şirinoğlu'ndan 500 bin lira rüşvet istemişti. Koruması Tellioğlu üzerinden konuyu önce İstanbul Emniyeti Basın Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir'e aktaran Şirinoğlu, daha sonra yakın ilişkide olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da bir şikayet mektubu yazınca idari soruşturma başlatıldı. Ekrem Eren Ermiş'in yüz yüze görüştüğü sırada Şirinoğlu'ndan rüşvet istediğine yönelik alınan ses kayıtları ile Tellioğlu'na WhatsApp yoluyla gönderdiği mesajları da soruşturma dosyasına girdi. İddiaları reddeden ve yazışma ile ses kayıtlarının şakadan ibaret olduğu savunmasını yapan Ekrem Eren Ermiş açığa alınırken, emniyet plakasının usulsüz kullanımı nedeniyle hakkında soruşturma açılan Tellioğlu da emeklilik başvurusu yaptı. Bedros Şirinoğlu Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada konuyu doğrulayarak ''Kimse benden doğrudan para istemedi, zaten buna cesaret edemezler. Ama koruma amirime para verin, bu işin üzerini kapatalım.'' demişler. Bu polislerden biriyle görüştüm. Kendisi yanlış anlamayın, biz şaka yaptık dedi. Yaşanan olayın ardından tüm koruma ekibim komple değiştirildi dedi. Ekrem Eren Ermiş Amasra'da görev yaparken Van polisinin uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptığı ve 170 kilo eroin ele geçirdiği 2010 yılındaki bir soruşturmada tutuklanmıştı. Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürü olarak görev yaptığı dönemde uyuşturucu tacirleriyle ilişki kuran Ermiş'in operasyonda tutuklanan uyuşturucu kaçakçılarıyla telefon konuşmaları yaptığı belirlenmişti. Teknik takip sırasında kayda alınan telefon konuşmalarında Ermiş'in uyuşturucu çetesinin lideri olduğu öne sürülen Mahmut Aydın'dan para istediği tespit edilmişti. Bu dosyadan herhangi bir ceza almayarak göreve iade edilen Ermiş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından Fotofilm Şube Müdürü olarak görevlendirilmişti. Soruşturulan diğer isim olan Engin Süngü de Zafer Aktaş tarafından İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü olarak atanmıştı. uyuşturucu tacirinin dosyası örtbas mı edildi? Peker'in dolaylı paylaşımlarla öne sürdüğü bir diğer iddia ise İçişleri Bakanı'nın oğlu Engin Soylu'nun uyuşturucu ticaretinden suç kaydı olan bir arkadaşının dosyasının kapatıldığıydı. Peker'in iddiasına göre Engin Soylu'nun arkadaşı Recep Köroğlu daha önce 20 kilo kokainle yakalandığı için 18 yıl ceza almış ancak dosyası Yargıtay aşamasındayken serbest bırakılmıştı. Peker sosyal medya hesabından hemşehrisi olan Süleyman Soylu ile birlikte fotoğraflar da paylaşan Recep Köroğlu'nun daha sonra bir başka operasyonda da 30 kilo kokainle yakalanmasına rağmen dosyanın savcılığa intikal ettirilmeden emniyet aşamasında örtbas edildiğini öne sürdü. Devletin bahçesinde yetişen mafya. Sedat Peker denilince Eymür Ağar Soylu gibi adamların aksine arkasından destek veren bir baba figürü akla gelmiyor. Kafkasya kökenli Rizeli bir ailenin çocuğu olarak 1971'de Sakarya'da doğmuş, iş hayatına 90'lı yıllarda bir oto galerisi ile başladığını kendisi söylüyor. Ülkücü olarak bilinse de kendisine turanist diyor. Hakkında yazılan Hakan Türk imzalı Sedat Peker'in Gerçek Hayatı adlı kitabın tanıtımında Memleketçi Sanayici ve İş Adamlar Derneği MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel onu Sedat Peker'in bugün bir rol model olarak Türk milliyetçi gençliğinin önünde durduğunu taraflı tarafsız herkes kabul edecektir diye tanımlıyor. Kendisi demese de birilerine böyle cümleleri ettirmekte hayli becerikli. Bir yandan mafyacılık yaparken diğer yandan PR faaliyetlerini, imaj çalışmasını hiç ihmal etmemiş. Doğrusunu söylemek gerekirse kendisini nasıl isterse öyle göstermesini de pekala bilmiş. Bunun için gerekirse gazetecilerle bağ kurmuş, onlara muhtemelen küçük rüşvetler vermiş ve karşılığında da istediğini almış. İhtiyaç hissettiğinde kendisinin de başrolde olduğu en kanlısından özel haberler servis etmiş mesela. 1996 yılında Posta gazetesinde bir seri halinde yayımlanan Köroğlu haberleri hala hatırlarda. Et dövme aletleriyle ağzı burnu darma duman olmuş, kırılmadık kemiği bırakılmamış insanların fotoğrafları, işte uyuşturucu satıcılarının sonu mealinde başlıklarla Posta gazetesinin arşivinde duruyor. İşte Peker'in henüz yeterince tanınmadığı ama tanınmak için özel çaba sarf ettiği anlaşılan gençlik yıllarında kullandığı Köroğlu lakabı daha sonra reis olacak, bu isim mahkeme kararıyla adının önüne eklenecekti. 1990'lı yıllardan bu yana kamuoyunun bildiği biri olan Sedat Peker, mafya lideri olarak anılsa da faili meçhul cinayetler, JİTEM'in illegal faaliyetleri ve Susurluk skandalının yaşandığı 1996'dan bu yana devlet içi çeteleşme ile ilgili her olayda adı sıklıkla geçen bir isim oldu. 1990'ların ortasında Peker sıradan bir mahalle kabadayısından devlet himayesinde mafya liderliğine uzanmıştı. Ününün yeraltı dünyasının sınırlarını da aşmasında Peker'i keşfeden ve değerlendiren devlet içi odakların katkısı da büyük. Medyanın da dikkatini çektiği 1996'da Tempo dergisinde yayımlanan suç örgütleriyle mücadele ettiğini iddia ettiği söyleşisinde Peker, terörist gruplar kavramından da bahsedip bütün terör örgütleriyle onların yöntemiyle savaşacağım diyordu. 2000'lerin başına kadar Peker'e ve organizasyonunda yer alanlara yönelik yapılan polis operasyonları ve yargı tasarrufları da mafya faaliyetleri nedeniyle hayata geçirildi. Ancak hangi parti ya da partiler iktidarda olursa olsun Peker'in derin devlet faaliyetleri hiçbir zaman soruşturma konusu edilmedi. Peker böylece illegal faaliyetlerinde rol aldığı devlet içi odakların kanatları altında büyük bir maddi güce ve ilişki ağına ulaştı. Bu nedenle devlet siyaset mafya üçgeniyle tarif edilen ve sermayenin de dahil olduğu derin devlet kavramının aparatlarından biri olan Sedat Peker, devlet içi çeteleşmenin mafya ayağı olarak bilinir oldu. Aydınlık Dergisi'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hazırladığını söylediği raporlara atıf yaparak 22 Eylül 1996, 17 Kasım 1996, 24 Kasım 1996 tarihli nüshalarında dile getirdiği devlet-siyaset-mafya ilişkileri 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta yaşanan kazayla ortaya saçılmıştı. Aydınlık Dergisi'nin atıf yaptığı ve kamuoyunun ikinci MİT raporu olarak bildiği rapor 17 Aralık 1996'da medyaya da sızdı. Raporda Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK ve devrimci sola karşı faaliyetler için kullanılıyor görüntüsüyle özel bir suç ekibi kurulduğu anlatılıyordu. Raporda dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a bağlı olduğu söylenen grubun Emniyet Genel Müdürlüğü müşaviri Korkut Eken tarafından sevk ve idare edildiği de belirtiliyordu. Sedat Peker'in adı raporda grupla bağlantılı ülkücü mafya kategorisinde yer alıyordu. Yıllardır dile getirilen derin devlet ilişkilerini kısmen açığa çıkaran Susurluk'taki kazadan sonra dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş tarafından hazırlanan raporun bir bölümünde de Peker'in adı geçti. Raporda Peker'in telefonla jandarma istihbaratına kayıtlı numaraları ve Susurluk kazasının olduğu tarihte albay rütbesiyle İzmit Jandarma Alay Komutanı olan Veli Küçük'ü pek çok kez aradığı tespit edildi. Peker 2002 yılında konuk olduğu Mehmet Akif Bekir'in Kanal 7 televizyonundaki Kırmızı Işık programında değer verdiği bir insan olduğunu belirttiği Veli Küçük'ü Kocaeli İl Jandarma Alay Komutanı iken tanıdığını söyleyecekti. Peker aynı programda Küçük'ün kendi bölgelerinde cezaevlerinde yatmakta olan bazı uyuşturucu satıcılarının firar etmeleri üzerine kendisinden yardım istediğini de söyledi. Veli Küçük Paşa hangi sıfatla sizin yardımınıza başvuruyor sorusuna ise Peker, devlet birimlerinin her vatandaşın bilgisine başvurabileceği şeklinde cevap verecekti. Peker yıllar sonra Küçük'le birlikte yargılanacakları Ergenekon davasındaki ifadesinde ise Küçük'ü babasının arkadaşı olması nedeniyle tanıdığını, alayda kendisini zaman zaman ziyaret ettiğini, aralarında herhangi bir ilişki olmadığını savunacaktı. Ancak bu dava dosyasına giren telefon görüşmeleri kayıtlarına göre Peker, araları bozuk olan Veli Küçük ve emekli yarbay Korkut Eken'i barıştırmaya çalışmıştı. Susurluk'la birlikte deşifre olan isimlerden biri de devlet görevlileriyle birlikte çok sayıda faili meçhul cinayet ve yasa dışı olayın zanlısı olan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'dı. Kullandığı cep telefonu hattının Veli Küçük adına kayıtlı olduğu Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ı birçok kişiyle birlikte arayanlar arasında Sedat Peker de bulunuyordu. TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'nun raporunda ise bilgisine başvurulan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı, MİT'ten Mehmet Eymür ve ekibiyle Emniyet'ten Mehmet Ağar'ın kendisi ya da kendisine bağlı İbrahim Şahin ve Korkut Ege'nin arasında bir çatışma olduğunu, kendilerine bağlı olan alttaki mafyacı unsurların bile kavgaya başladıklarını, mesela Sedat Peker veya Dreyş Ali'nin bir gruptan olmasına karşılık Hadi Özcan'la Yeşil Mafyası'nın diğer gruptan olduklarını ve bunların birbirlerini öldürmeye çalıştıklarını söyledi. 1997'de Rize'de kaçakçılık yaptığı belirtilen Abdullah Topçu'nun öldürülmesini azmettirmek suçundan hakkında açılan davada Peker beraat ederken beraberinde yargılanan iki kişi müebbet hapse mahkum oldu. Soylu'nun 24 Mayıs 2021 gecesi katıldığı bir televizyon yayınında bu olayı anımsatarak suçladığı Peker, Twitter hesabından paylaştığı iletide bu davada kendisine Soylu'nun babasının yardımcı olduğunu söyledi. Peker'in adı aynı yıl vücudundaki dövmeler arasında Allah yazısı da bulunduğu için öldürülen barmen Oğuz Atak cinayetine de karıştı. 1997 yılında TGRT kanalı İstanbul Kuruçeşme'deki Şii Bar'da çalışan Oğuz Atak adlı bir barbeni içinde Allah yazısı da bulunan vücudundaki dövmeler nedeniyle hedef gösterdi. Haberden sonra Oğuz Atak Bebek Parkı'nda silahla öldürüldü. Cinayetin sanıkları Hüseyin Ulaş ve Alaaddin Polat'ın Peker'in adamları olduğu öne sürülse de Peker hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Şahsın öldürülmesi olayına da üzülmedim diyen Peker, cinayet sanıkları Polat ile Ulaş'ı tanıdığı için avukat masraflarına yardımcı olduğunu, cezaevinde kendilerine para gönderdiğini söyleyecekti. Hakkındaki suçlamaların artmasının ardından Peker yakalanmamak için Romanya'ya kaçtı. Ülkücü mafya liderleri olarak bilinen Alaaddin Çakıcı'nın Fransa'da, Sedat Şahin'in Almanya'da, Ayvaz Korkmaz'ın Ukrayna'da ve Kürşat Yılmaz'ın Bulgaristan'da düzenlenen operasyonlarla yakalanmasının ardından Sedat Peker'de yaptığı görüşmeler sonrası özel bir uçakla 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye gelerek teslim oldu. Dönemin Anavatan Partisi, ANAP Milletvekili Enis Sül'ün Peker'in teslim olmasına aracılık yapmış ve kendisine işkence yapılmayacağına dair garanti vermişti. Çete kurmak ve yönetmek, tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek suçlarından 7 ay arandıktan sonra Türkiye'ye dönen ve sonra çevresindeki 12 adamıyla birlikte yargılanan Peker, suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüte üye olmak suçundan 8 ay 29 gün tutuklu kaldı. Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği 24 Mayıs 1999'a kadar Bayrampaşa cezaevinde tutuldu, koğuşa tadilat yaptırması ve koğuşu lüks eşyalarla donatmasıyla yine haber oldu. 34. Ayrımın sonu. Sayfa 287.